2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben ses deneme.
Yalnız artık böyle.
Ses
şimdi
deneme.
Şimdi dostlar şunu söyleyeyim.
Geliyor mu sesim?
Yani 10 numara 5 yıldız ses geliyor herhalde, değil mi? Bir sıkıntı yok. En iyisi sesini kestik biraz evvel. Ya şöyle bir şey var. İki programdır. Aslında biz inanılmaz şekle ve istekle bu programı çektik. Ve o şek ve istek aradığım kadar.
Vallahi ben nasıl kimse seyretmeyecek diye saldım kendimi. Hiç uğraşmayacağım yani. Arkadaşlar umarım sesimiz güzel geliyordur sizlere. Mesut Çevik sağ olsun beni burada önlenemez yükselişimi baltalamak için bazı inlikler denerken kendi sesini de mahvetmiş.
Son bölümü sonuna kadar izleyen dostlarımız var.
Onlara saygıyla ayakta alkışlamak istiyorum.
Hepinize hakikaten teşekkür ediyorum dostlar. Gerçekten çok berbattı ama... Yani Enis'e dedim ki bir daha çekelim mi abi dedim. Dedi filan.
Aa yalana bak.
Adam gittikten bir saat sonra filan bir sesin kötü olduğunu anlattık. Evet. Yoksa çekerdik, Allah'ı var. Ama bugün ne yaptık biliyor musunuz? Üçtür ses kontrolü filan yapıyorum. Yani problem olmaması lazım.
Evet, normalde yapmamız gereken şeyleri bugün yapmaya başladık.
Normalde hiç problem olmuyordu ki. Değil mi?
Olabiliyor neyse. Hayatta. Neyse buyurun.
Evet, o yüzden sesi yazdık. Çünkü bundan önceki iki bölümün sesi kötüydü. Yeni izliyorsanız eğer, bizle yeni tanıştıysanız. Çünkü başlığımızda bir clickbait daha var. Nedir? Nvidia ekran kartı fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.
Evet.
Evet. Ekran kartı fiyatlarıyla ilgili herhangi bir başlık attığımızda izleniyor video. Evet. Ben de bu haberi hemen başa taşıyayım.
Çok içeriden bilgi veriyorsun. Bence artık burada durmalıyız. Ama yükselmeye devam edecek, gerçekten de öyle. Bu belli
şimdi
yani.
Şimdi şöyle, Nvidia ve donanım üreticisi satıcısı Mastrop'u, Nvidia'nın bir çalışanları Mastrop'u ziyaret etmiş. Hı-hı. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, nasıl gidiyor falan, satışlar ne alemde, iyi kazanıyoruz, siz de kazanıyor musunuz gibilerinden konuşmak için. Sonra bakmışlar ki satışlar iyi gidiyor. Ama fiyatlar yüksek, stokta ürün yok. Nvidia bunu bilmiyormuş orayı ziyaret edene
kadar.
Ondan sonra demişler ki bu kartların fiyatı yükselir ya böyle giderse falan. Ama
orada fark etmişler
tabii,
yani.
Yükselişi sadece şey yapmıyorlar. Yani mobil cihazlar için de, grafik kartları için de, işte bellekler için de benzer aslında silikon tabakalar kullanılıyor. Benzer yerlerde üretiliyorlar ya fabrikalarda. Hı. Aslında genel olarak sektördeki talep artışının ekran kartı piyasasını da etkilediğini konuşuyorlarmış. Hep bizim söylediğimiz şeyleri Emi de bir kez daha söyledi. Bizim programı izlediklerini ben biliyorum zaten.
Ya o şey zaten bizim söylememiz kılıfı oldu. Biz de aynısını düşündüğümüz için arttırıyoruz fiyatları diye. Konuşmayacaksın abi.
Bu adam biz pazarlama müdürü yapalım. Bu bayağı kıvırmış filan tarzı.
Hayır, çünkü biz burada diyoruz ki çok bir kripto paracılar çok fazla ekran kartına başladı. Kesin yükselecek, kesin yükselecek. Adamlar baktı tüm sektör kesin yükselecek diye konuşuyor.
Vur belini.
O zaman neden yükseltmiyorum
abi,
diyor.
Biz kesin yükseleceği nasıl söyledik biliyor musun? Bir gün 1800 liraya aldığımız 1080'in fiyatını markette 4000 liraya görünce...
O doların da etkisi var orada.
Allah Allah, bu yükselmiş falan dedik. Doların etkisinin üstünde bir şey var orada.
Fazla.
Allah Allah, bu yükselmiş dedik. Amerika'ya girdik baktık abi 1080 Ti'ye 1000 dolar fiyat koymuşlar. Bir şey var deyip biz aslında o olayın içine girdik. Yoksa satıcın var ya gözleri geleceği çoktan görüyor yani. Onlar halletmişler o işi. Ama ben size söyleyeyim, Nvidia'dan da gelen açıklama net bir şekilde gösteriyor ki arkadaşlar... Bugün 1050 Ti'yi bulabiliyoruz ya, büyük ihtimalle 6 ay sonra ona muhtaç kalacağız
ya
yani.
Ya şunu yapsak nasıl olur? Bak, hepimizde bir PC toplama düşkünlüğü var. Yıllardan beri var bu. Empoze edilmiş bir şey bu. Hani en iyisine sahip olmak durumu eyvallah. Hani hayallerini kurduğumuz sistem de. Bir gün protesto edelim. Abi kimse 970'in üstüne almasın.
Abi ben ne diyorum biliyor musun?
Bak, tüm oyuncular toplanarak mecbur tüm oyunları 970'e göre yapsınlar.
Abi bizim burada alan var. Elektrik şebekesi duygum. Tüm kartlarınızı getirin.
Ha, kasacaksın yani.
Ben burada bir kasayım biraz.
Bugün B de yok zaten burada. Hayırdır?
B artık yok. Onu öldü ya o. Ha. 10 bin dolar seviyesinde durup duruyor orada. Zaten yatırımcısı da şüpheli şu an ne olacağı hakkında. Yükselmeye başlayınca tekrar geri koyacağız. Sponsorumuz yok B'nin. Bir ara vardı Bitcoin borsaları falan filan. Gizli sponsor.
Gizli orada sponsor. Sürekli orada duruyor. Kafasını empoze ediyor insanlar.
Aynen. Yalnız şöyle söyleyeyim, gerçekten yani protesto da işe yaramayacak abi bu işi. Çünkü sen protesto ediyorum almıyorum desen bu sefer madenciler diyor ki o Allah'a çok şükür bari bunlardan kurtulduk.
Zaten evet, zaten olay şey oyuncular değil yani, madencilerin devreye girmesi, yeni bir oyuncu grubu girdi devreye madenciler. Ya fakat bu oyuncuları çok sarsacak bir şey çünkü hakikaten bununla ilgili bir sürü isyan çıkmaya başlayabilir. Ya senin kitlende dönmeyen bir ekonomi var artık yani. Sen ayak uyduramazsın o ekonomiye.
Şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Xbox One X alın arkadaşlar ve bu tavsiyemi kesinlikle Microsoft'un beni business class'ta Amerika'ya götürecek olması değil yani.
Ya ben de sponsor arıyorum, nerede var?
O gizli sponsor bazı değil. Bana direkt sponsor oldular. Seni ele getirdiler ki fiyat düşsün.
Ben tasvip etmiyorum.
Yok, şaka bir yana, konsol abi, PlayStation 4 Pro veya Xbox One X alacaklar. Yani başka bir çaresi kalmadı artık düzgün oyun oynamanın. Ki PlayStation 4 Pro'da da ne oynayacaksın? Xbox One X falan tarzında öyle araya sokup.
Ben anlatacağım birazdan ne oynayacaksın.
Amazon'dan teslimat için yeni bir gelişme var. Aslında biz bunun haberini birkaç kez yaptık. İşte yok kapıyı aç girsin bıraksın. Evet. İşte arabanın kapısı açılsın oraya bıraksın falan tarzında ama hangi tip donanımlarla bunu yapılacağı çok konuşulmadı o dönemde. İşte akıllı kapı kilidi mi olacak dendi, şu mu delecek, bu mu denecek dendi ama adamlar gittiler Ring diye bir şirketi satın aldılar. Ring akıllı bir zil yapıyor abi. Hmm. Ve bu akıllı zil gerçekten çok orijinal bir fikir. Şöyle biz kameralı zilleri görmüştük. Hani dışarıdan birisi kapı zilinize bastığında cep telefonunuza ya da tabletinize görüntüsü geliyor, bakıyorsun. Bu adamlar abi bunu 3G entegre etmişler, sim kart takmışlar. Direkt istediğin yerden, dünyanın herhangi bir yerinden kapını kim çaldı görebiliyorsun. Süper. Bir şey daha eklemişler, kapıya cevap verebiliyorsun. Mesela sen evde yoksun ya abi. Geldi kapını, kötü niyetli birisi çaldı. Niye çalıyor? Sen evde misin değil misin diye kontrol edecek çakal.
Evet.
Sen direkt bakıyorsun abi, tip bozuk. Ne haber, ne oldu kardeş, bir şey mi vardı diyorsun. Adam aa evde biri varmış deyip gidiyor.
Evet.
İyi fikir, gerçekten çok sevdim. Zaten videoda da birkaç tane böyle ben kötü niyetli adamın savdığı gösteriliyor.
Hala uygulanmıyor olması çok enteresan geldi bana. Sanki çok basit yapılabilirmiş gibi. Hani o kameralı
zil olayı, fikri,
zil olayı zaten hani bu olması gereken bir şeymiş gibi geldi anlatınca bana.
O kadar böyle doğal bir şey ki değil mi?
Keşke ben yapsaydım.
Nasıl bir
ya
ihtiyaç varsa. Evet. Görünce dedim ki ben bunu alayım. Kaç lira dedim, fiyatına baktım vazgeçtim. Neyse.
Normal olay.
Adam şey de yapabiliyor. Mesela zilin üstündeki kamerayı programlıyorsun abi. Kapıma biri geldiğinde direkt bana hemen görüntüsünü yolla. Hmm. Ya bir olay olmuş burada. Şu tarihteki görüntüleri bana göster. Bir de güvenlik kamerası olarak çalışıyor aynı zamanda. Amazon bunu satın almış. Aynı zamanda bunu akıllı kapı kilidiyle birleştirip Amazon'dan bir paketiniz geldiğinde kargo görevlisinin, ki Amazon biliyorsunuz kendi kargo şirketini de kurma hazırlığı içinde Amerika'da, evet, ki Türkiye'de de kuracağı konuşuluyor. Kapıyı açacaksınız siz kargo görevlisine. Kargonuzu bırakacak, çıkacak. Sen de kameradan o esnada onu kontrol edeceksin, ha, çıkıyor mu diye.
Yine bir sürü fake durum olabilir yani. Bu sefer de kargonun geleceği şeyi takip edip kargocuyu bayıltıp
ya da kargocuymuş
onun
gibi
kılığına girip yani bir kargo bekleyen insanlara gidebilir.
Onun derisini
yani
yüzüp suratına geçirip böyle. Yok artık. Ben geldim.
Yani insanın olduğu
senin bir işte rengin solmuş, hayırdır?
Sıkıntı çıkma ihtimali yüksek yani.
Ya olabilir ama adamlar o kadar fazla kargo çalınıyor ki Amerika'da artık bunu göze koy yani aklına koymuş ve yapacaklar. Gözlerinde
ya almışlar. Normaldir ya. Yani teknolojik bir gelişime ihtiyaç olduğu aşikar.
Bu arada firmayı
yani
da 1 milyar doların biraz üstünde bir fiyatla satın almış. Twitch'ten daha pahalıya gelmiş. Twitch'i mesela 970 milyon dolara almış zamanında. Gerçi Amerika'da da biraz enflasyon var tabii. 2014'ten bugüne gerindiğinde 970 milyon dolar 1 milyar dolar olmuş olabilir.
Evet, olabilir.
Aynı fiyat almışlar diyebilir miyiz?
Diyebiliriz de umurumda değil yani. Yani o Twitch'le şeyi karşılaştıramadım. Kamerayla Twitch'i karşılaştıramadım.
Adamlar şey diyorlar
sadece. Hangisi daha mantıklı şey?
Oyuna para göre daha değerli demek ki Amazon için diye bir yorum yapmış editör arkadaş. Bana pek de öyle değer ölçülebilecek bir şey gibi gelmedi. Çünkü Amerikan bono faizlerinde şey döndü birdenbire.
Ekonomi problemi. Gelebiliyorsunuz ustasın
Amerikan sen bu konuda. Amerikan bono faizleri falan da yükseldi. Tabii, o tabii yükselişte bunu orantıladığın zaman zaten aynı paraya denk geliyor.
Cümlenin başında bana ne dediğini söyler misin? Biliyorsun diyor ya. Oğlum ne zaman bilmediğimi gördüm sevgili Mesut Çevik ben bunları ya. Ben
şaka bak, bu program bilenler programı.
YouTube kanalımda bunları anlattım ben hep yani.
İkisi bir bilen
bono faizler. Neydi aynen o? Faiz var, dolar var, euro falan da var.
Bir şey var, döviz.
Para
dilimi
var, döviz var. Bunları hep biliyorum. Kingdom Come Deliverance birkaç haftadır konuştuğum bir oyun aslında.
Sen bundan kaç lira aldın ya?
Çok aldım abi, çok fazla aldım. Anlatacağım ne kadar aldım videosunda. Aslında burada bunu konuşmayacağım. Bağımsız oyun yapımcılarının muhabbetlerini konuşacağım biraz. Şimdi küçük şirketlerde biliyorsunuz ki PR biraz farklı yönetilir. Hani büyük kurumsal şirketlere göre farklı bir PR, evet, algısı vardır. Şimdi burada iki tane örnek göstereceğim. Biri Kingdom Come Deliverance, biri de Past Cure diye bir oyun. Kingdom Come Deliverance biraz daha büyük bir stüdyo. Çok daha hani milyonlarla oyun, hı-hı, yapmış bir stüdyo. Oyunlarını çıkarttılar ve şunu söylediler. Yani aslında biraz daha keşke üzerinde uğraşabilseydik. Biraz daha rötuşlayabilseydik oyunu. Bunun pişmanlığını yaşıyoruz dediler. Hani böyle samimi bir açıklama yaptılar. Oyunun fiyatı bu arada $60. Yani bir Assassin's Creed'in, bir Shadow of War'un istediği parayla aynı fiyat. Hı-hı. Bunu eleştirenler oldu. Hani o kadar büyük bütçeyle yapıyorsunuz ama onlar kadar büyük bütçeniz yok sonuçta. Adam atıyorum 30-50 milyonla yapıyorsun. Sen 1-2 milyonla yapıyorsun. Adamlar şöyle bir açıklama yaptı. Hani biz görsel olarak veya işte benzeri olarak onlarla yarışamayız.
Sana mı soracağım T-Rex diye? Daha
aslında özeti o. Daha ya, onlarla abi yarışamayız diyor. Yapım bütçesi olarak ama aynı fiyatı talep ediyoruz diyor. Bu oyuncular da bayağı bir karmaşa yarattı ama gene de adamlar şey sıcakkanlı. Hani cevap vermeye çalışıyorlar. Onun da bir sebebi şu, oyun beğenildi genel olarak. Oyun beğenildiği için hani iletişim daha iyi oluyor. Diğer taraftan Past Cure diye bir oyun var. Bu güzel gözüken bir oyun görsel olarak. Fakat oyun çıktıktan sonra çok ağır eleştiriler aldı. Yani ortalama puanı 3-4. Onun yapımcıları ise biraz daha farklı yönden cereyan etmeye başlamışlar. Biraz agresif takılıyorlar. Şöyle bir Twitter diyalogları var hatta. Diyorlar ki işte hani oyunumuzla ilgili neyi beğendiniz? İşte atmosfer mi, ses mi, dizayn bilmem ne falan. Bir tane de inceleme yapan adam diyor ki bakın benim inceleme linkim bu. Hani eleştirilerimi görebilirsiniz diyor. Biz olumsuz eleştirilerle ilgilenmiyoruz. Siz işte incelemenizde çok eksik bahsetmişsiniz. İşte bizim sadece kötü yönlerimize vurmuşsunuz, bilmem ne yapmışsınız falan. Acaba inceleme yapanları kim inceliyor diyor. Bak sana diyor bunu.
Yalnız istiyor adam var ya, bu tam şeye dönmüş gerçekten. Bir firmanın yani bir firmayla kötü olmak istiyorsanız arkadaşlar ürününe kötü deyin.
Zaten öyle olmuş. Şimdi bağımsızlarda şöyle bir şey var bir de. Hani daha şey bağ kuruyorlar. Amatör bir bağ kuruyorlar ürünleriyle. Çünkü hani emek vermiş adam orada ya kötü olmasını istemiyor, yayılmasını istemiyor. Twitter'ın gerisine baktım ben. Bayağı bir eleştirilere gönderme yapan şeyler paylaşmışlar. İşte gurur duyuyoruz pas güvenimizde falan. Ben oyun oynarken açıkçası oyunu hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim yani. Hani bağımsız diye şimdi nasıl Türk yapımı değil rahat rahat söyleyebilirim.
İşte inceleyenleri inceleyen olmadığı için konuşuyor.
Ya ben beğenmedim. İnceleme de yapmadım yani. Şu an beğenmediğimi söylüyorum. Bir oyuncu olarak hoşuma gitmedi oyun. Ve şey hani oyuna ben de kötü puan verirdim verecek olsam. Fakat şeydim oynarken dedim ki hani adamlar ilkidir bu. Olabilir kötü çıkabilir ama hani güzel noktaları bulmuşlar. Yaptıkları olumlu şeyler de var. Ve hani önüne koyabilirler falan diye ama şimdi baktım adamların Twitter'ına çok o kafada değiller. Ve otomatik olarak yani bu bir bağımsız oyun yapımcısının PR'ı kötü yaptığı zaman tüm işlerini etkileyebilen bir durum olduğunu örnek vermek istedim burada. Yani iletişim kurması küçük firmalar için daha önemli. Çünkü abi, sevimli gözükürsen PR'ını otomatik yapıyorsun.
No Man's Sky küçük bir firmaydı.
Evet ama onlar...
Onun dağıtımcısı büyük olunca mı kötü canavara dönüştü?
Hayır kötü canavara dönüşmedi. Onlar yalan söyledi. Sıkıntı oydu. Olmayacak şeyleri söylediler. Onlar da PR'ı kötü yaptı ki. Yani sen şöyle dersen benim oyunumda her halt var ama çıktığı zaman hiçbir haltı yoksa... Sen yalan söylemiş oluyorsun yani. Hani yalan söylersen oyuncular da yalan söylüyorsun. Üzerine gider yani.
Ya olay şu aslında. Oyun iyiyse PR'ı nasıl yaptığının çok büyük bir önemi kalmayabiliyor.
Muhakkak. Oyun ise kendi sattırır zaten.
Çünkü iki örnekle de mesela bak kötü PR yapan yani Twitter'dan ve sosyal medyadan kötü yönetim gerçekleştiren iki oyunda No Man's Sky ve işte şu Kür dediğin aha oyunda ikisi de kötü oyunlar. Bir tanesi samimi diyorsun ya. Samimi dediğin oyun zaten iyi bir oyun. Yani zaten sattı. Ve alanlar da memnun.
Onu şunun için söylüyorum. Aslında bu adamlar tabii sattığı için iletişimi iyi kuruyorlar.
Daha da ama keyifli yani.
Şu PR'da şöyle bir şey var abi mesela. Bir tane adam var. Bir oyun yapıyordu. Oyun ortalama bir oyun. Süper bir oyun değil. Kötü bir oyun değil ama sırf adam çok sempatik diye millet oyuna ilgi duydu ekstra.
Enes Batur'un filmi.
He mesela yani.
Yani film berbat ama adamı sevdikleri için gitti çocuklar yani.
Yok filmi de çok sevdiler.
Enteresan.
Ben röportaj yaptım çıkışta hepsiyle. Dedim, sevdiniz mi falan.
Orada mıydın?
Oradayım tabii. Ben de ilk şeye gittim. 12 seansı. Şey Cozy. Evet bir sonraki evimiz Enes Batur
filmiyle
ikinci
filmi geliyormuş.
Bu arada tebrik ediyoruz. Gelsin ikisi bir de konuk olarak bekleriz.
Gelsin tabii canım. Hatta ben sosyal medyasında beni etiketlemesini isterim.
İş birime geldi de hemen şey
tabii yapıyor. Canım. Biz de küçük bir firmayız sonuçta. PR'ımızı iyi yapmamız lazım.
Eğer şeyler gelirse abi Mesut Çevik hayal gerçek mi ne zaman geliyor diye bir hemen çekersin ha. Berbat
yok bir de şey mi? Çok komik. Teklif geliyormuş ikinci de ben oynuyorum. Berbat bir diyerek. Ama MIT'nin de... geliştirdiği marangoz bir robot var dostlar.
Sen de villain tipi var diyecektin.
Harbiden olabilir ha.
Villain kötü adam tipi
sürekli
var.
Sürekli buradan giydiren ama ikinci filmde oynayan adam tipi. MIT'nin geliştirdiği marangoz robotlar ile kendi mobilyanızı yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu çok enteresan bir şey. Yani aslında oradaki bir üniversite öğrencisinin geliştirdiği bir şey gibi
bu
duruyor.
Bu IKEA değil mi ya?
Tez gibi. IKEA'nın abi nasıl biliyor musun bu? Bu sefer paketten şey çıkmıyor, parçalar çıkmıyor. Sen normal keresteyi veriyorsun robotlara, senin için üretiyorlar.
3D yazıcının aslında biraz mobilya versiyonu yani.
Başka bir versiyon halini almış. İyi bir fikir, geleceği olan bir fikir. Şu anda çok basit robotlarla bu yapılmış. İleride tabii ki bizim gibi insanların işin içine girmesi ve biz vizyonumuzu aktarmamızla beraber MIT'ye daha iyi şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. İşin güzel tarafı bir 3D programda çiziyorsun abi olayı ve basıyorsun robot ona uygun bir şekilde bunu üretiyor. Sen sadece IKEA gibi birleştiriyorsun. Birleştirmiyor robot. Bak o işe girmiyor.
Onu da
o nasıl iğrenç bir işse anladığım kadarıyla onu yapmıyorlar.
Ya, zaten başlangıçta kullanıcının kullanacağı bir şey. Şirketlerin hizmet verdiği bir şeye dönüşür bu olay. Yani sen mesela gidersin bir tane yere dersin ki özel tasarım istiyorum ben. Hani adam süresini kısaltır yani. Yani mesela şimdi, bir günde yapıyorsa yarım günde yapar.
Bu Koçtaş'ta, Carrefour'da, Bauhaus'ta falan oluyor ya böyle arkada bir yer oluyor kereste. Hmm, evet. Sen adama söylüyorsun kesiyor. Burada da herhalde seçersin menüden. Robotlar senin için sandalyeyi, masayı kenardan verir.
Veya özel dizaynını getirirsin mesela. Öyle bir robotun yoksa adam robot senin için onu keser.
Evet.
Veya birine özel dizayn yaptırırsın onu keser. Yani. İlk dövme iş, yapmak gibi bir
işin
şey.
İşin garibi yapay zeka ilk marangozlar işinden oluyor. Yani hiç beklemediğimiz abi, bir sektör yani değil
hakikaten
mi?
Hakikaten yapay zeka öyle bir şey ki yarın mesela biz bile işimizden olabiliriz anladın mı? İletişim kurma üzerine bir şey ama haberleri siz çok komikli anlatmıyorsunuz.
Ya şimdi daha kendi yapay gelsin. Zeka çıkmadı sürece hiçbir sıkıntı yok abi. Burada benim yerim sabit orada ama... Peki. Köşe yazarı arkadaşlarımız problem yaşayabilir. Bu arada şunu bilmiyorsanız söyleyelim. Fanatik'te köşe yazmaya başladı. Bu arada köşe yazısı dedim. Düzeltti beni. Hayır benim sayfam var dedi.
Ya Allah'ım.
bunun altını çizdi yani.
Bundan sonra spor haberleriyle ben de Fanatik'teyim falan
harbiden
diye böyle.
Harbiden ha. Nasıl olacak o iş?
Ya bir kere rica
mesela FIFA'da Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi mi diyeceksin? Ya lütfen bir açıklar mısın Enis'ciğim?
Ya e-spor üzerine dergi eki yapmışlar. Rica
çok
ettiler.
Çok iyi fikir.
Yazar mısın diye. Ben de tamam dedim. Düzenli olup olmayacağını bilmiyorum.
İnşallah düzenli olur. Ben bana sorarsan iyi bir fikir abi. Madem spor gazetesi diyor. E-spor da bir şey spor olarak kabul ediyor birçok kişi.
Evet.
Bir spor gazetesinin içinde olması yenilikçi bir fikir.
Yani evet. Yani artık büyük mecralar da büyük basınlar da giriyor yani o işte.
Evet, lütfen fanatiğin güncel versiyonunu en yakın bayinizden isteyiniz.
Ya. Ya saçmalama. Şımartıyorsun beni ya.
Ya lütfen. Türk Hava Yolları akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı arkadaşlar.
Gene mi robotu ya? Allah kahretmesin bu robotları.
Yalnız var ya bu şeyde programda bir sürü robot var. Şaka
evet
maka.
Gördüm haberleri ya.
Bütün heyecanlarını gitti şimdi evet. En iyisi her şeyi görmüş olan adam.
Görmedim.
Abi Leo site isimli bir firma tarafından geliştirilmiş ve biz de şu anda deneme sürecini başlayacakmışız. 1-2 hafta denilecekmiş. Eğer beğenilirse satın alınacakmış robot. 3-4 tane Atatürk Havalimanı'na yerleştirilecekmiş şimdilik. Daha sonra da zaten yeni açılacak havalimanında hizmet vermeye başlayacaktır. Bu robotun şöyle bir özelliği var. Daha kapıdan sizi karşılıyor. Biletini okutuyorsun. Çekim bilgini veriyorsun. Bavulun içine koyuyorsun. O şeye götürüyor abi. Sen bavul taşımıyorsun bir daha. Ta şeyden ama. Havalimanının ilk girişinden veriyorsun robota.
Vermem.
Ben de şöyle vermem. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. Bazen bavulun içinde bir şey anlamayıp bavulu açmanı isteyebiliyorlar. Evet. Sen yanındayken açıyorlar. Robot götürecek. Sonra seni oraya mı çağıracaklar? Efendim siz içeri geçtiniz ama.
Ya da orada bir kontrol mekanizması olacak. O da çok keşmekeş yapar yani.
Ya robot şeyi. Nasıl kontrol edecek? Abi ben bunu
başka bir güvenlik içeride yani.
Hani dışarıda yok. Kapının dışında bu robot alıyor daha.
Daha dışında alıyor.
Tabii ta en dışında alıyor
abi. Ben ilk güvenliği geçten sonra veriyorsun zaten.
Yok hayır. İlk güvenliğin de ötesinde alıyor.
İyi de orada saçma sapan bir kalabalık olur ya. Vermek zorunda mıyım? Değilim değil mi?
Değilsin ama yani o robotun sadece şöyle bir sıkıntısı var dediğim gibi. Bazen biz özellikle kamera ve çok fazla mikrofon taşıdığımız için bildiğin saatli bomba gibi geçiyor bizim şey. Orada radarda görünüyor. Yani diyorlar ki bu kadar kabloyu sen ne yapıyorsun? Hayırdır bunun içinde ne var? Kamera mikrofon deyince artık alışmışlar. Şöyle bir gösteriyorsunuz geçiyorsunuz. Diyelim ki robotla verdin. Adam soracak kimse yok. Robota mı soracak kardeş bunu veren kimdi ne iş filan diye.
Ya açıp bakacak orada.
Ama sen olmadan açamıyorlar o ilk girişte. Öyle onun mi? İçin senin yanında açmak istiyor. Dikkat et sana göstererek açıyor filan. O prosedürü nasıl halledecekler onu bilmiyorum. Açıkçası ben de yokken ilk güvenlikte en azından açılmasını istemem şeyin. Bavulun.
Yani bu çok şey değilmiş ya. Bu aslında bir şey boy. Otellerde bel boyun diyorlar
bel
bana.
Bel boyun değişik bir versiyonu.
Bel boyun robotlusu yani. Çok da bana bir süper bir teknoloji gibi. Şimdi bir şey demek istemiyorum kızarlar. Çünkü biliyorsun geçen benim küçümsediğim böyle bunda kim ihtiyacı var dediğim şey çok bilimsel derece cevaplar geldi. Hani benim bilgi ve birikimimi eziyorlar. Bu da hoşuma gitmiyor programda.
Ya bazı yanlış üniversite araştırmaları bizi böyle şey yapmaya çalıştı.
İzleyenlerin seviyesi yüksek ona hem acil düşüyor. Kimi konuk alıyorsan al kimi filmi çektiyse onu konuk al düşürelim.
Bu robot ya robot işi bence şu anda çok deneysel ve havalimanı muhakkak. Gibi çok kargaşanın bulunduğu yerlerde denenmesi de aşırı böyle şey geliyor bana.
Sakin yerlerde olur da bizde bir bence bu TYY bunu bizde denemeyecek. Ya. Mesela Roma'da falan atıyorum anladın mı işte böyle. Venedik'te falan. Oradan oranın havalimanlarında deneyebilir.
Bir de şey düşünsene robot nereye gidiyorsun abi? Beni de götürsene sırtına benim şöyle hızlı diye.
Göçmen robotlar falan var böyle. Zorla çalışıyoruz. Allah aşkına bizi buradan kurtarın falan diye. Ben geçiyorum o zaman iki tane haberi. Bir tanesi Detroit Become Human PlayStation'ın özel oyunlarından biri. Ne zaman çıkacağı en sonunda belli oldu. Eğer Heavy Rain, Fahrenheit'i sevdiyseniz, PlayStation 4 sahibiyseniz Detroit Become Human da size hitap edecektir. 25 Mayıs'ta çıkacak. Bu da beklenen bir haberdi.
Süper ya.
Tabii God of War geliyor 20 Nisan'da. Yakuza geliyor 17 Nisan'da. Yakuza 6 geliyor PlayStation için. Bir de 25 Mayıs'ta bu geliyor. Spider-Man de çıkacak diyorlardı ama o sonbahara ertelenir büyük ihtimalle.
Abi müthiş haberler. Çok güzel. Sevindim.
Bu arada Yakuza 6'nın da... Seviniyorsun ama. Şey olmasın.
Yok hayır. Gerçekten sevindim çünkü aletin oyunu yok. Lan diye mi? Yok, şaka bir yana. İkisi de çok beklediğim oyunlardı. Özellikle yani bu geçtiğimiz CS değil bir öncekinde. Biliyorsun genelde gösteriyorlar 3 sene sonra falan oyunlar çıkıyor. İşte 3. seneye girmiş durumumuz çıksın artık.
Ya PlayStation'ın en büyük hatası o ya. İnşallah yapmazlar artık onu. Yani artık yapmayacağız dediler bu arada. Yani gösterdiğimiz oyun 3 sene sonra çıkıyor. Tüm hype'ı kaçıyor, hevesi kaçıyor diyorlardı. Hatırlarsın öyle konuşmuştuk. Evet o artık biraz şu an tercih edilen bir şey değil. İnsanlar
ayıptır
unutuyor
abi.
Artık.
Ben orada gördüm. Oo işte PlayStation bu gücü bu iki bizi getirdiler.
Ne aldı 3 yıldır oturuyor falan.
O zaman da o götürmüştü. O zaman da o götürmüştü. İyi ki götürdüler bizi falan dedim. Aa, oyun çıkmadı. Alet duruyor köşede. Tozlandı böyle üstüne. Bir an Uncharted çıktı Allah'tan da oynadık arada.
Bir tane de ilginç bir haber. Metal Gear çok popüler bir seri. Kojima diye bir adamın yaptığı seri. Fakat Metal Gear'ın sahibi olan Konami firması yani oyunu yayınlayan Konami firması Kojima ile kavgalı ayrılıyor. Kojima'nın kovulduğu söyleniyor. Tabii hala şunu diyenler var. Herkes Kojima'yı haklılıyor. Çünkü Kojima bir birey olarak sempatik. Konami ise bir şirket olarak hiç sempatik değil. Ve herkes Kojima'yı haklılıyordu. Fakat şey konuşmaları da vardı. Acaba Konami haklı olabilir mi falan gibi böyle.
Ve Konami haklı çıktı.
Çıkmadığını şöyle anlıyoruz. İçeride çalışan adamlar abi bu yeni yapılan oyuna, Kojima'nın olmadığı oyuna bir tane mesaj yerleştirmiş. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. Mesajda abi isimler var. Soy isimler var. Bir sürü isim soy isim var. Anagram yaptığınız zaman Kojima Productions Forever yazısı çıkıyor anagramda. Ve en altta da şey yazıyor. Yapımcıların yani bu yeni oyun yapımcılarına Bastard ve Cunning diye böyle isim takmışlar. Bayağı sövmüş adam yani. Kim yapmışsa onun ihtimal işinden olmuştur. Onu kim hazırladıysa bayağı büyük kumar oynamış. Çünkü oyuncular onu anlar yani. Çok
bu şey değil. Trump'ın hesabını askıya alan en son tweet'den ayrılacakken hani evet. Bir Türk vatandaşı vardı ya evet. Öyle bir şey.
Askıya, o da yanlışlıkla askıya almış ya neyse o da ayrı bir
bomba
hikaye.
Bir şey.
Böyle
Türk asıllı Alman olup Amerika'da çalışan kişiydi o.
Aynen
o öyle. Karışıktı bayağı.
Karışıktı bayağı onun şeyi. Böyle bir mesaj çakmışlar. Tabii tüm bir anda Twitter'da, sosyal medyada, cartta curtta böyle bir anda herkes haber oldu. Konami'de görmüştür büyük ihtimalle. Bakıyorsa eğer. Ki bakmama ihtimallerini de es geçmiyor değilim yani. Sanki onlar dünyaya kapalıymış gibi bir havaları var. Böyle bir haber çıktı. Bu da ilginç. Demek ki içeride çalışanlar da Kojima yanlısı arkadaş bayağı var yani.
Konami'nin de o oyun hakkında inanılmaz bir reklam ve pazarlama şeyi var şu anda. Bir baskısı var dikkat ettin mi?
Ama oyun kötü. Yani şey Metal Gear ismine sahip olmasını bıraktım. Kötü oyun.
Yani zaten
hatta şöyle bir haber vereyim onunla alakalı da. Mesela oyunu aldın abi tamam mı? Konsoluna taktın. Profilini açtın oynuyorsun. İkinci profili açmak istersen $10 para vermen gerekiyor.
Öyle ya çok garip bir hale getirmişler. Ama Konami zaten şeyi söyledi. Artık biz tam oyun olayına inanmıyoruz. Bizim olayımız bu olacak diye yani.
Ya bu oyun...
Cep telefonu gibi.
Ya tamam da bu o zaman yapmasalarmış. Bunu bence sırf şey için yapmışlar. Hadi markayı öldürelim ve hep beraber üzerine toprak atalım diye yapmışlar.
Büyük ihtimalle
yani.
Evet. Alay edilesi bir hale getirelim ki adam bir daha yarın öbür gün bir şekilde isim hakkını alırdı. Bir şeyler yapmaya çalışırsa...
Bitmiş olsun
bitmiş
diye.
Bitmiş olsun tamamen diye. Kötü oldu yani. Böyle bir efsanenin bitmemesi evet lazımdı.
Böyle bitmemesi lazımdı.
Evet. Otonom araçlardan bahsediyoruz. Biliyorsunuz sürekli olarak kendi kendine gidecek, şöyle olacak, trafik rahatlayacak falan diye. İETT de otonom araç ihalesine çıkıyor. Hmm. Otonom otobüs. Yani şu anki şoförlerden daha güvenli olacağı kesin de.
Otobüs olsa güvenli. Diğerler çarpsa bile bir şey olmaz herhalde.
Yani bilmiyorum hani zaten büyük ihtimalle ilk metrobüs olarak bence otonom sürüş yaparlar.
Zaten metrobüs ilk öyle gelecek diye haber çıkmıştı hatırlıyor musun?
Evet.
Ben hatta şaşırmıştım abi şoför var falan demiştim.
Hollanda'dan alınanlar şey rampayı çıkamayınca abi biliyorsun değil mi? Değil mi? Öyle bir problem vardı. Olmuştu.
Unuttum çünkü onu.
O Hollanda'dan alınanlar avcılar Beylikdüzü arasında mı ne çalışıyorlar? Yanlış bilmiyorsam. Hmm. Öyle değişik bir yerde çalışıyorlar yani ve çok büyükler aslında gerçek metrobüs onlar. Hani tren gibiler. Büyükler, ayakta duracak yerler daha düzenli filan. Metronun otobüs hali gerçekten. Keşke onlar çalışsaydı. Şimdi 14 Mart 2018 tane yapılacak bir ihale varmış. Ve iki telli yer alan garajın içinde de bir sürüş test alanı oluşturulmuş İETT'nin. Orada bu otonom sürüşe sahip otobüsler test edileceklermiş. Şimdi metrobüslerde şöyle bir sıkıntı var. Metrobüs yolu çok duran bir yol.
Evet.
Ve sürücünün dikkatinin dağılması çok olası. Neden? Çünkü dikkatini toplayacağı hiçbir şey yok. Dümdüz evet. Gidiyor
çok
adam. Uykusunun gelmesi, bir şekilde dalması, dalgınlık yaşaması falan çok kolay. Bu yüzden de biz çok fazla metrobüs kazası görüyoruz aslında.
Ama metrobüslerin kazası metrobüsten kaynaklı oluyor muydu? Ben hep şeyden dolayı hatırlıyorum. Yola giren.
Ya şimdi metrobüs yola giren de var. Metrobüs kazası da kafa kafaya çarpıştıkları falan da var. Belki otonom sürüşle beraber bu daha kolaylaşır.
Peki,
bilmiyorum.
Bir soru soracağım sadece. Diyelim ki metrobüs otonom oldu. Köprüye çıkınca ne olacak?
Ha bir de o var doğru.
Orada yoldan ayrılıyor çünkü.
Ya büyük ihtimalle şeyde yapar.
Orada şoför binecek.
Zincirli kuyu avcılar arası. Anlatabiliyor muyum?
Ha iki hat.
Evet o aktarmada değil de. Mesela aslında en büyük hat biliyorsunuz Zincirli Kuyu'dan sonra başlıyor.
Evet öyle. Ama ben hani Anadolu yakasında oturan bir insan olarak köprüye çıkıyor metrobüsler bu arada. Hani İstanbul'da yaşamayanlar varsa.
Bir de yanlış bilmiyorsam.
Köprüde de kendine ait bir şeridi yok.
Yani avcılar Beylikdüzü ama... arasında mı bir tane daha hat var? Bir hat daha var.
Abi avcılar Beylikdüzü hattı var.
Evet,
Cevizli Bağ hattı var. Ama ondan sonrası hep aynı hat üzerinde sadece şeyleri kısa.
Evet.
Seferleri kısa. Cevizli Bağ hattı var bir tane de.
Evet evet. Çünkü bir yerden sonra bir daha aktarma yapıyorsun. Yani bir yere gidiyorsunuz bu şey gibi roket gibi artık. Yani öyle bir uzakla ulaşıyorsunuz ki orada yakıtı bitiyor.
Bir de geceden sonra şey 34 var mı? 34G olması lazım. Ring yapıyor. Beylikdüzü'nden ta şeye kadar.
Abi inanılmaz tam
o
bir fantezi ya.
Ring yapan işte saat başı denk gelebiliyorsun ona.
Yani şeye inanamıyorsun gerçekten. Oturuyorsun dümdüz bir yol var açık trafik. Git bitmiyor 1,5 saat olmuş. Sonra diyor ki in buradan bir daha aktarma yap falan diyor. Hayırdır falan diyorsun böyle. Mars'a gitsen daha kısa sürebilir ya, yani.
Abi İstanbul çok yani geniş yerleşiyoruz. Gittikçe açılıyor yani. Şimdi Kurtköy'e bile şöyle bir haber de paylaşayım. Kurtköy'de şimdi şey fabrikaları kapatıp şeye taşımışlar işte. Tuzla'ya falan taşımışlar. Şimdi oralara okul, hastane veya şey olacakmış. Yani o imar izni olmadığı için orada hani öyle şeyler yaşılacakmış. Yani yerleşim alanları büyüyor gittikçe İstanbul'da. Hani artık Kurtköy'de çok merkezi
şey
bir
ya.
Hale gelecek. Ve Kurtköy'dekiler buraya gelmek zorunda kalmayacak falan ama sen bir şekilde akraba ziyaretine Kurtköy'e gitmek zorunda kalacaksın belki de bilmiyorum.
Abi çalışmak zorundasın. Bir yerden bir yere gitmek zorundasın eninde sonunda.
Şöyle hani... tabii genişlediğimiz kadar ağ sistemimiz genişlemiyor. O dert oluyor.
Evet.
İnşallah yetişecek yakın zamanda hepsi
umarız
de
öyle olur.
Güzel bir ağ sistemimiz olsa hiçbir dert kalmaz aslında.
Bir diğer robot haberimizde ama sıkıcı olmuş yalnız haberler. Robottan robota
robot
zıplıyoruz
bence,
yani.
Robot ilgi çekici. Hani şey şeyi gözümün önüne getiriyorsun robot haberlerini duyunca. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra yaşadığın toplumu. Mesela sen anlattıkça benim aklıma hep şey geliyor işte, uçan arabalar falan.
Dostlar gerçekten yani elinde olmadan bir sürü robot birikmiş, yapacak bir şey yok.
Aradan tek seferde çıkaralım
yani,
hepsini.
Bir hepsini bir arada çıkartalım dedim. Bu da şey, Japonların yaptığı bir robot abi. Yani Walkman isminde. Walkman'ı robot olarak diriltmişler tekrar ya, yürüyen.
O nasıl robot abi? Yani korku filminden çıkmış gibi. Diye böyle öldürmeli. Giden. Öldürmeli. Ya şey gibi böyle. Filmlerde.
Direkt robotun ilk söylediği ses bu oluyor. Yani.
Ya, ya şöyle diyecek yani. Hani böyle bazı filmlerde oluyor ya. Kill me diye bağırırlar böyle. Beni öldürün. Beni öldürün. Acı çekerek gülüyor falan.
Abi 185 santim yüksekliğe sahipmiş. Boyu aslında 1.85. Öyle söylesek daha iyi olur. Kilosu neymiş? Kolları ile 10 kilo mu? Yani 10 kilo ağırlığında nesneleri taşıyabiliyormuş.
Ya. Müthiş bir ben de şey. 10 kilo olabiliyorum.
102 kilo, kilo abi 102 kiloymuş. 10 kilo ağırlık taşıyabiliyormuş ve 1 kilowatt saat bataryasıyla 2 saat boyunca çalışabiliyormuş.
İlginç tarafı da İtalyan yapımı olması. Ben
yani
öyle gördüm.
Yani Fukushima nükleer santrali gibi yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş. Normalde biz Japonlardan bekliyoruz böyle şeyleri. Çünkü
onlar
Japonlar
da yapıyor
çok
da belki
fazla
daha çıkartmamıştır piyasaya.
Olabilir abi. Yani bir kıyamet şey koptuğunda uzaktan kontrol edilerek bu robot oraya girilmesi, bir şeyler yapılması söyleniyor. Robot düz yolda zor yürüyor. Yani ben yıkık bir yerde bunun gidebileceğini düşünmüyorum.
Prototip
bu birazcık şey yani.
Prototip ya. O var basa basa çiğneye çiğneye taşları eze eze geçer orada.
Altındakileri falan da ezer bu robot. Ya da tabii. Ölüm hani yardım et diye adamı ya çekiyor şey, ya acıyı dindir çat aynen. Diye kafayı
mesela
kırıyor.
İçeride bir operasyon olmuş falan kalanları öldürüyor falan. Sağ kalanları öldürüyor.
Bu herhalde sadece çıt falan ya diye. Da mafyadan geri kalanları temizlemek için giriyor herhalde.
Abi zaten robot İtalyan bundan ya. Sonra o kadar şapka takıp geliyor. Tak tak tak. Hitman sıkıyor gidiyor. Şey haberlerini ne zaman paylaşacaksın? Dikkat ediyorum kaç hafta oldu bu haber çıkalım paylaşmıyorsun. Muhafazakar bir programımız var eyvallah. Ama şey haberleri de var. Neyse söylemeyeyim onları. Artı 18 robotlar da bayağı popüler olmaya
geçen
başlayacak.
Geçen şey konuştuk aslında, o bozuk sesin arasında bir şey vardı. İnternasyonel bir olayımız vardı.
Ay onu yayınlayamadık evet. Değil mi? Şimdi onu izliyoruz falan.
Ya şöyle diye. Bir şey var biliyorsunuz, robot eşi olayı var. Bak nasıl evet. Robot hanımefendiler.
Robot beyler de var bu arada.
Evet robot hanımefendiler, robot beyler olayı var ve eğlenenler var onlarla. Manyak manyak.
Tabii adam bunlar hep kardeşim, şey. Kardeşim derdimi çekeceğim onun.
Gazetelerin böyle köşede duran şeyi, robota böyle sarılmış bir adam koyuyorlar. Hep aynı adam bir de.
Ne oldu belli değil. Google'dan evet. Bir görsel bulmuşlar.
İşte evlendi. Evlenme robotla yaşıyor.
Ben belgesel seyrettim bir tane onunla alakalı. Çok popüler bir teknoloji kanalı çekmiş hatta böyle yani. 3-4 dakikalık bir şey çekmiş onunla ilgili. Nasıl yapılıyor, ne oluyor falan diye. Yani hakikaten şey, işin goy goyunda değil yani, teknik olarak bakıyorlar işe falan. Ya adamlar diyor ki çok fazla sipariş alıyoruz. Hatta en başta kadın üretmişler sadece. Kadın robot üretmişler. Sonra kadınlardan da erkek için çok talep olduğu için erkek tarafına da üretimine aynı şekilde özen göstermeye başlamışlar yani. Bayağı tipini seç, saç rengini seç, bilmem ne seç falan diye. Hani bu şu açıdan korkunç hakikaten. Ya bundan 50-60 yıl sonra insanlar hani üreme olayında veya nüfusun belli bir sayıya ulaşması olayında özellikle Asya tarafında bence bir problem var. Onlar çünkü daha hani hazırlar bu işlere yani kafa yapısı olarak. Nasıl olacak merak ediyorum. Ya çünkü insan şunu dese kimse bir şey demez yani. Yanlış anlamayın, ben öyle değilim. Ama biri çıkıp dese ki kadın dırdırıyla veya erkeğin öküzüyle mi uğraşacağım kardeşim ben? Alırım robotumu, yüklerim istediğim seviyeyi, takılırım falan derlerse ben demem ki niye böyle bir tercihte bulunuyorsun?
Kıyamet yaklaşıyor dostlar. Bilen deme vardır ya bu kadar şey.
Öyle mi? Öyle mi? Böyle
dip kısmına indiriyorsun.
Ben de şey düşündüm. Ulan acaba bir tanesi...
Satış. Ama bak şöyle bir olay var. Zaten yani çok konuşulan bir olay var arkadaşlar.
Burada aslında link çıksın.
Şu anki yaşadığımız düzen, bu sosyal medyada da iletişimin bu kadar artmasıyla insanların evine, aslında evde yaşayıp sanki çok iletişimde bulunuyormuş gibi evet. Olması. Aslında hiçbir şekilde ilgilenmemesi gereken, bilmemesi gereken şeyler hakkında bile bilgi sahibi olması. Yani Enis'in gittiği tatilde işte yediği yemek, anlatabiliyor muyum? Çekip atması falan. Aslında bakmasan çok gereksiz bir bilgi ama öyle. Artık o bilgiye de hakim oluyorsun. Yani arkadaşının tatilde yediği yemekten sana ne abi? Eskiden böyle bir şey düşünebiliyor musun? Ya bak düşünsene. Eskiden biz ortaokula giderken birisi bana gelip deseydi ki abi şu anda sen işte en yakın arkadaşın Selim'in yediği yemeği merak ediyor musun? Manyak mısın sen derdim kardeşim. Kafayı mı kırdın derdim. Şimdi like atıyoruz abi. Yani manyakça bir yere doğru gittiği için şu anda da daha da böyle üç seviyede manyaklıklar görüyoruz. Ama insanoğlu bir kırılım yaşayacak kesinlikle. Bu şekilde olmayacak. Yani bir sonraki jenerasyon bir mala bağlayacak. Ve ondan sonraki kırılımdan sonra, çöküşten sonra, büyük çöküşten sonra abi yeni bir insan ırkı, yüksek ırk doğacak falan.
Seni
tarzında.
Yarın ben TRT'de görmek istiyorum. Yeni o bir program tartışıyorlar.
Yeni bir din abi, yüksek ırk çıkacak. Siz bana inanın falan, 23 Nisan'da kıyameti kopacak falan. Öyle ama gerçekten şu anki gidişat iyi değil. Bu kadar bilgiye hakim olmaman lazım. Bu kadar bilginin senin meşgul etmemesi lazım. şu anda toplumlar bir uyuşturulma aşamasındalar abi. Uyanış ve komünizm falan diye böyle. Yalnız var ya olay oralara gidiyor. Bağlayacak yer bulamadım da senin habere geçmem lazım.
Ben senden haber vereyim. Evet, vereyim. Battlefield 2018'in trailerı, fragmanı hazırlık aşamasındaymış. Yani yakında oyunla ilgili bir fragman paylaşılacak diye tahmin ediyoruz. Bu sene çıkacak bu arada. Zaten adı Battlefield 2018 olarak lanse ediliyor. Nerede geçeceği falan dedikodularını paylaştık daha önceden ama bu sene görecek olmamız güzel.
İkinci Dünya Savaşı demeye başladılar. Zaten savaş yok ya. Günümüzde geçecek. İkinci Dünya Savaşı da geçecek. Vietnam'da geçecek. Her şey söylediler.
Yani. Geçecek yani. Çok fanteziye kaçmayacaklardır. Birinci Dünya Savaşı'na istedikleri verimi aldılar.
Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Tank olacak, uçak olacak, silah olacak. Yani. Birbirinizi öldüreceksiniz.
Evet. Yani. Ve eğlenceli olacağı tahmin etmemiz gerekebiliyor. İlginç bir haber de şu. Yakuza 6'nın demosu çıktı. Dedim ya 17 Nisan'da oyunun full sürümü çıkacak diye. Fakat demo 36 GB. Boyutu var. Çok yüksek bir demo için boyut. Ve millet şey dedi. 36 GB falan dedi. İşin komik tarafı şu. Meğerse bu oyunu full sürümde yayınlamışlar yanlışlıkla. Yani oyunun demosunu indirdiğin zaman full sürümde erişebildiğini fark etmiş oyuncular. Bayağı bildiğin demo diye indiriyorsun bedavadan. Full sürüm açık oyun karşında yani. Müthiş ya. Bu tabii ortaya çıktıktan hemen sonra geri çektiler Yakuza 6'nın demosunu. Yani kaldırdılar şeyden. Store'dan. PlayStation Store'dan. Sony de geri aldı oyunu.
Yani
hesabından geri aldı. Ama hesap sahiplerine herhangi bir ban falan gibi bir şey atmadı.
Yok yani. Bir de banlasaydı.
Yani normal sen. Çünkü oyunu geri almak biraz ceza hükmünden dolayı oyunu geri alıyorlar senden falan. Geri çekti oyunu. Ben şeyi merak ediyorum. Gerçi dijital oyunlarda online olman gerekiyor oyuna girmen için. Demoların hepsinde gerekmiyor ama mesela dijital oyun aldın. İlk girdiğin zaman bir soruyor sana. Yani
soruyor. Ya da uzun süre girmesen de bir daha soruyor.
Soruyor. O yüzden şey ya Yakuza 6'yı açıp hiç kapatmayacaksın ki orada da şu uyarıyı veriyor. Yani bak 5 dakika sonra açmazsan oyun sana ait değildir diye şey yapacağız. Açman gerekiyor online bağlantını. Mesaj çıkarabiliyor. Ama belki oynayan olmuştur.
Olmuştur herhalde. Bitiren de olmuş olabilir. Yani Yakuza 6'yı yani Yakuza serisi çok enteresan bir seri. Kendi halinde, kendi tarzında. Geniş bir dünya.
Ya Yakuza serisi biraz artık çok eski kafa kalmaya başladı. Benim derdim oydu.
Tam Japon yani, kaldı yani.
1 ile 5. oyun arasındaki oynanış mantığı aynı. Ama yani Yakuza 6 ilk defa teknolojik anlamda farklı bir şey yapıyor. Normalde mesela dövüşe girerken hep ara sahneler girer Yakuza'da. Bu sefer ara sahne yok. Direkt dövüşüyorsun
Allah'tan
falan.
Allah'tan bir de ara sahne dediğimizde bildiğin film yani.
Yok o ara sahneler var gene. O film gibi sahneler var. Benim dediğim yükleme süresi. Yani dövüşe girerken bir yükleme alanı
Allah
çıkar.
Ya.
Bu sefer hani GTA gibi pat pat dövebiliyorsun. Merak ettim o yüzden ben de. Uzun zamandır Yakuza oynamıyordum. Çok da sevilen bir seri. Yani Yakuza serisinde son oyunu olacağı söyleniliyor.
Bu arada yani aslında detay sahip olduğu detaylar, alt şeyler, görevler
hikayeler
falan
da çok
derken
yani.
Über bir seri ama tabii ki oynanış tarzı ve mekanikleri nedeniyle böyle çok da yaygınlaşamadı. Japon kafası olunca belli bir kitleye hitap eden bir şekilde yani kalıyor.
Teknolojik ilk çıktığı zaman inanılmaz gözüküyordu PlayStation 2'de. Oha bu grafikler ne falan diyordun. Hani bu oynanış ne falan diyordun ama PlayStation 3'te hala aynı, PlayStation 4'te hala aynı olunca biraz insan artık şey oluyor, yoruluyor yani.
Evet. Şimdi sosyal medya dedik, anlattık. Aslında size eriştirmek istediğim haber buydu arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika'nın Florida eyaletinde bir okul baskını oldu. Bunu bilmemeleri imkansız artık.
Pardon, bunu biliyorlar.
Bunu bilmiyorlarsa da şey diyemiyorum.
Allah Allah, bilmiyor olabilirler. Niye yapmıyorsun? Amerika'da okul baskını adam nereden bilsin ya? Bilmeye de bilir.
Abi her yerde konuşuldu ya.
Adam o sırada belki başka şeyler uğraşıyordur.
Ya başka şeyle uğraşsa da bile orada konuşuldu yani. Nine Gag'de bile vardı, anlatabiliyor muyum? Ki biliyorsun gülme ve eğlence yeri olmasına rağmen. Ve asıl orada konuşulan da şu oldu. Biliyorsunuz bir genç okulu bastı ve makine tüfek ağır silahlarla eğitimli bir genç bu aynı zamanda. Bir tane yine ırkçı bir tarikatın eğittiği gençlerden bir tanesi. İşte sis bombaları, otomatik silahlar falan basıp bir de bayağı profesyonel bir şekilde orada birçok insanı katletti.
Evet, kafayı yemiş yani.
Kafayı yemiş ve ondan sonra Amerika'da tekrar şey yükseldi. Bu silah karşıtı akım yükseldi ve dediler ki silah satışı sınırlandırılsın, silahlanma azaltılsın vesaire. Trump'ın açıklaması gündeme oturdu. Trump dedi ki eğer oradaki bir öğretmenin de silah olsaydı bu namussuzu vurur ve olayı sonlandırırdı dedi.
Bravo. O zaman sen çekil tüm güvenlik güçleri kalsın. Hepimize silah ver. Biz mevzularımızı öyle çözelim.
Amerika'da öyle bir tane şey var hatta. Bir video var. Bankayı soymaya giriyorlar. İçerideki 4 kişi adamı vuruyor. Soyguncuyu Amerika'da. Aynen Amerika. Yani Morika diye onların bir geyiği var. Biliyorsun şişman elinde makyon tüfeği olan bir eleman diye böyle hep alay ederler onunla böyle. Hani
yani silahlanma olayı.
Obezite ve silah böyle yan yana iç içe geçirmişler.
Bilmiyorum.
Çok garip bir yer. Şimdi asıl olay da şu. San Diego'da yaşayan lise öğrencisi Lego'dan bir Aron 5 yapmış silah olarak. Ve onu Instagram hesabına koyarak Lego'dan yaptığı silahla yarın okula gitmeyin yazmış. Öyle bir şey. Yarın okula gelme yazmış mesaj. Tutuklanmış abi.
terörist muamelesi görmüş ve tutuklanmış.
Ve tüfeklere de erişim varmış.
Evet, alt tüfeği varmış. Alt tüfeği bugün zaten sen de hemen edinebildiğin
için. Ben açıkçası çocuğun kafa yapısından şunu anlıyorum. Büyük ihtimalle böyle bir niyeti yoktu. Sadece göz korkutmak için.
Ya, çünkü belli böyle olmaz. Niyet, çünkü böyle diğer çocuk da paylaşımlar yapmış aynı şekilde abi.
Yarın okula gelme diye mi yapmış?
Benzer paylaşımlar işte intikam mintikam. FBI göz ardı etmiş. FBI takip ediyormuş çocuğu. Ha. Hatta Trump biraz da oradan FBI'ye yüklendi. Biliyorsun FBI şu anda Trump'ın Rusya ile olan ilişkisini araştırmakla falan meşgul. Onlar böyle bir tartışma yaşıyorlar. Hmm. İşte Rusya'nın seçimlere müdahalesi ve Trump'ın seçilmesindeki etkisi konusunda çok fazla bir araştırma var. Alttan işte Trump hatta FBI'ın başındaki kişiyi ismi görevden aldı. O savcıyı görevden aldı falan. Çok benzer olaylar dikkat edersen bir ülkeyle bayağı benzerlik gösteriyor bu tavır ve davranışlar. Şimdi Trump'ın bir açıklaması var. Şey dedi. FBI benimle uğraşacağını eğer bu çocukla uğraşsaydı, gerçek sorunlara odaklansaydı bu okul baskını olmayacaktı dedi.
Ya, malzeme geldi ona.
Malzeme ya. Geldi adama yani. Hem silahlanma şeyi, öğretmenlere silah. Hatta şu anda şey diyor Trump. İsteyen öğretmene silah vereceğiz bundan sonra. Okulda bir silahlı öğretmen olacak, eğitim almış. Düşünsene öğretmenin belinde silah var.
Evet. Şşt, ne oldu?
Sus.
Cevap, cevap ne? A mı? Çıksa. Bir şey söyleyeceğim. Ben mesela ben okulumu şey çocuğumu okula yollamam öyle bir şey olsa.
Düşünsene çok garip.
Ya bizde şey. Çünkü ne öğrencinin ne öğretmenin ne de ülkedeki kimsenin psikolojisini kimse garanti edemez bana yani. Hani bu adam psikolojik olarak teste tabi tutulmuştur. Öğretmen için söylüyorum bunu. Ve sağlam bir psikolojik yapıdadır. Öğrencilerle baş edebilir. Kimse bana bunun garantisini sunamaz. Yani sen mesela o çocuğunun okuduğu bir okulda böyle bir öğretmen olsa için rahat mı eder? Yoksa abi, rahat
bugün
etmez mi?
Kolluk kuvvetlerinin hangi ülkede olursa olsun bir sinir krizleri geçirdiğini, intihar ettiklerini, ailesini işte katlettikten sonra intihar ettiğini çok gördük. Böyle çok haber yansıdı biliyorsun. Yani adam aslında kolluk kuvveti.
Ki adam bu işin psikolojik eğitimini
almış,
alıyor yani.
Psikolojik eğitim almış, alıyor. İçinde bulunmuş birçok şey görmüş. İlk önce ailesini öldürüyor, ondan sonra kendini öldürüyor. Demek ki bu silaha karşı bir şey yok yani. Yapabilir.
Ya zaten.
Çevresindekileri de ateş edebilir yani.
Edebilir. Yani adam psikolojik zaten bozuntusu olan adamın silah bir araç yani. Orada evet. Şey değil yani silahım var o zaman öldüreyim değil yani. Sadece değil. Şu adam zaten bir şekilde zarar verecek. Verecek.
Ama silahla daha kolay zarar veriyor. Daha kolay çok zarar veriyor yani.
Açıkçası yani tabii Amerika'da işler Amerikalılar kendileri bilir. Yani ben silahlanmayı açıkçası uygun yanlış bulan bir insan değilim.
Biz Amerika'nın iç işlerine karışmak istemiyoruz burada ama.
Şimdi Türkiye bitti sırada Amerika var bir dakika. Amerika'nın çevre ve şehircilik planlama. Amerika'nın şey kısmı sadece beni çok imrendiriyor.
Planlama kısmı değil mi?
Planlama kısmından ziyade şu. Tüm güçler bağımsız orada birbirinden. Yani Trump'ın FBI'ye laf atması, FBI'nin Trump'ı kıstırması, ondan sonra oradaki adalet bilmem nesini bir şey yap. Hani bu kadar bağımsız bir topluluklar, işte güç dengeleri kurabilmek gerçekten zor
fantezi
bir şey
gibi. Fantezi değil mi tam
yani? Bizim ülkemizde daha fantastik geliyor yani hani uzaktan baktığınız zaman. Çok enteresan geliyor bazen. Hani Trump FBI'ye laf atmış. Allah Allah. FBI Trump'a laf. Aa niye FBI içeri atmamışlar o zaman? Komple tüm FBI içeri. Hani öyle dinleyince garip gelebiliyor bazen. Ona şaşırdım sadece.
Şimdi bir diğer projemiz var. Bu da enteresan bir proje. Yine daha şaşırtıcı aslında ondan.
Artık dünyevi işleri bırakacağımız bir proje.
Yalnız yani Ay'a 4G internet götürülme projesi gerçekten fantastik. Vodafone'un Nokia işbirliğine gitmişler. Ay'a 4G internet götürecekler. Bunun sebebi de şu arkadaşlar.
Reklam.
Hayır, bir grup Alman mühendisten oluşan bir grup var. Aslında Google'ın Lunar X Prize isminde bir yarışması vardı. Hatırlarsanız biz söylemiştik programda. Vazgeçti bu yarışmayı, kaldırdı. 20 milyon dolar ödül vardı.
Ha, ama evet. Kimse evet, bir şey çıkaramadı.
Kimse bir şey çıkartamayınca işte başarısız oldular diye. Bu yarışmaya katılan bir grup Alman mühendis bir araç geliştirmişlerdi. Ay'a indirecekleri ve çok da fazla yatırım aldılar aslında. Şimdi aslında bu ekip Ay'a 2019 itibariyle bu aracı göndermeye hazır. Ama bu aracı kontrol edebilmek için şu anda Vodafone ve Nokia'nın işbirliğiyle Ay'a götürecekleri 4G interneti kullanacaklar.
Allah
yani
Allah.
Tam bir şeye çevirmişler olayı. Abi yani müthiş bir akıl firması, müthiş bir pazarlama dehası, tamam mı? Ha, şimdi bundan biraz daha para lazım. Vodafone'un içini nasıl sokarız? Onda 4G internet. Nokia'nın o da altyapı yapıyor. Tamam onlar oyun sağlasınlar falan tarzında. Çünkü indirecekleri araçta Audi logosu var.
Şimdi onu diyecektim.
Yani
araç mı çıkıyor? Şey rally arabaları gibi. Her yerde damga var. Vodafone.
O da öyle. Audi logolu. Audi logolu uzay aracını Ay'a indiriyorsun. Vodafone 4G internet gösteriyor. Altyapıyı Nokia sağlıyor. Ve sponsorları gelsin yani müthiş bir proje gerçekten hani biz pazarlama diyorduk ki küçük gruplar pazarlamayı iyi yapıyor filan dedi. Ha al doğru bunlar da bir grup Alman mühendis.
Bunlar artık yani küçüklüğü geçmiş bunların zihni büyük yani.
Bomba bir şey olmuş ama yani. Gerçekten. Yani tebrik ediyoruz. Bizde de aslında böyle projelere ihtiyaç var.
Dikkatsinler çekiyor mu çekmiyor mu iyi baksınlar yalnız.
Yani bir de o var evet. Kör noktaya spot noktaya gelsin. Bir de adamların amacı şuymuş. Yani bir şeyi de kanıtlayacaklar. Amerika'nın orada terk ettiği biliyorsunuz araç var bir tane Ay aracı. Hani göya hani Amerika evet, indi. Bu. Göya diyorum çünkü inmediler aslında.
Evet YouTube şeyde çekmişlerdi yeşil perde.
Onu yeşil perde çektiler. Şimdi gidip onu göreceklermiş onlar da. Halbuki ne gerek var? Hollywood stüdyosuna git orada duruyor araç filan tarzında.
Bir de şey Amerika vurmasın sonra araç çıkarken. Sırf kendileri ifşa almasın
görünmesin diye. Görünmesin diye ifşa.
Çünkü kaç yıldır gizlediler yani.
Yalnız var ya bak şaka maka.
bir proje böyle hayata tam geçtiğinde araç giderken vurulsa falan patlasa şey denir.
Herkes Amerika'dan bilir.
Canım. Evet, herkes oradan bilir. O yüzden patlatacaklar bence.
Hadi bahis oradan açalım.
Hazır ne de olsa bilinecek falan tarzında ama o aracı da görüntüleyeceklermiş. Güzel olacak. Bambaşka fantastik bir proje.
Evet.
Bir de biz 5G'yi falan konuşuyoruz. Adamlar tabii Ay'a eski bir teknolojiyle gidecekler. Bu da ayrı. 2019'da çünkü 5G'yi kullanan Amerika'da yerler olacak şehirler.
Öyle mi?
Evet.
Ay'da demek ki hazır değil.
Nokia'nın gücü bu kadarmış, Vodafone'u falan. Tabii de şimdi projeyi küçümsüyorsun. Ay'a hani giden olayı.
Karşıya geçiyor musun vapurla?
Evet, geçiyorum.
Vapurun bir noktasında Vodafone çekmiyor.
Ben Turkcell kullandığım için hiçbir sıkıntı yok abi.
Öyle mi?
Tabii. Bak, bu arada yani Turkcell kullanıyorum derken Mobil Dünya Kongresi de sponsorumuz Turkcell, yanlış anlaşılmasın. Ben bayağıdır bir Turkcell kullanıyorum.
Okay.
Ve şöyle söyleyeyim. Yok, orada da bir kullandık, şey falan var ya. Vodafone'da kullandık abi. Yani alakası yok.
Baz istasyonu gibi bir, hani acaba orada bir engelleyen verici mi var? Çünkü çok spesifik bir yerde çekmiyor. Hani bir tam ortada bir noktada çekmiyor. Acaba dedim hani orada bir şey mi var? Bazen böyle hani bir yerlere şey koyuyorlar ya, engelleyici sinyal şey engelleyici abi, falan.
Şeyler arası ama yolda çekmediği noktaları biliyorum ben bazı operatörlerin. Hadi çok isim vermeyelim.
Neyse şimdi
değişmiştir. Olası.
Ben çok memnunum bu arada. Yani performans.
Turkcell'le çatır çatır kullanıyorum.
Vodafone'dan çok memnunum bu arada. Performans olarak güzel. Yani iyi fiyata olabildiğince güzel bir hizmet almış.
Bir de şey çok komikti. Biz Enis'le beraber biliyorsunuz ikisi bir izleyiciler ödülü verirken de tüm operatörler eşit çıktı ya. Herkes evet, memnun kendi operatöründen aslında.
Ya da kimse memnun değil. Herkes diğerlerini işaretliyor.
Valla ben daha sonradan bazı bilgiler geldi. Bazı özellikle telefon üreticileri falan manipüle etmişler şeyi.
Öyle mi?
Ya ne yapalım abi, bizim de sistem belli bir yere kadar yani.
Olmaz mı?
Çalışanlara mail gitmiş. Oy kullanın diye.
Gerçekten mi?
Evet.
Kim onlar, isim verelim hadi.
Ya şimdi
isim, isim.
Şey yok.
Söyle.
Kanıt yok elimde. Sadece ha, bu okay, içeriden birkaç kişinin söylediği dedikodu söyledim, seviyesinde. Tamam. Söylersem çok ayıp olur.
Sen tam şeysin.
Biz bazı sonuçlara şey diyorduk ya. Allah Allah, bu nasıl olmuş falan
seni
tarzında.
Seni bu saçma spor programlarına çıkartmak istiyorum. Tam manipüle. Elimde bazı bilgiler var. Ama isim verirsen
benden iyi siyasetçi olur. Yemin ederim iyi siyasetçi.
Hiç söylemeyeceksin o zaman yani. Aramızda kalacak o. Bunu izleyiciyle paylaşmayı ben anlamıyorum. İki tane haber paylaşacağım efendim. Bir tanesi ESRB, yani bu oyunları yaş olarak etiketleyen, işte sakıncalıdır, şiddet içerir, artı 18'dir falan diye etiketleyen kuruluş yeni bir sisteme geçecek. Bu sistemde şu, daha doğrusu mevcut uyarıları yenisini ekleyecek. O da çok güzel bir uyarı bence. Oyun içi satın alım vardır uyarısı. In-game purchase. Bazı oyunlarda mikrotransaction var ya. Oyun alıyorsun.
Android ve Apple Store'da aslında yıllardır var, App Store'da.
Yani oyun alıyorsun mesela, ekstra para ödemen gerekiyor içerisinde. Kutunun üzerine onu belirten bir ibare daha koyacakmış oyunun DVD kapağının üzerine. Zaten evet, dediğin gibi aslında yapılabilecek bir şey. Bir de büyük ihtimalle tüm oyunlarda olacak. Yani zaten tüm oyunlarda var. Default olarak basacaklar etiketi.
Evet,
her oyun geldiğinde tak. Her oyun geldiğinde tak diye. Çünkü
bunda yoktu abi, boşver.
Olsun. Olmayan
DLC'yle gelir o da.
Bir yerde eklerler diye. Ya, o da bir soru işareti. DLC'yle mesela böyle bir şey eklenince ne olacak? Getir kutuyu.
Aynen.
Diye. Ama o zaman tabii DLC kutulu satılırsa basarlar ama dijitalde karışmazlar diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey gelmiş artık, hani bu sektörün bir gerçeği olduğu için buna karşı hani insanlar çok konuşuyor. Bu kumar mıdır, değil midir? Alıyoruz bilmiyoruz diyen de olabilir. Mesela adam çocuğunu alıyor, haberi yok öyle bir şey olduğuna. Çocuğu sonra borç batağında falan, evet, böyle. Hani olabilir.
Ev haciz gelmiş.
Ya var öyle, telefonu açık bıraktım bir baktım 3000 liralık şey alışveriş, evet, yapmış oyun içinden diye. Ben ebeveynler gördüm.
Bırakmayacaksın.
Evet, bırakmayacaksın yani. Mesela seni de yarın haftaya mağdur olarak küfrederken görebiliriz yani. Bu Apple Store, efendime söyleyeyim Play Store, bunların hepsi.
Bizim şöyle bir sıkıntımız var gerçekten editör olarak. Bazen bana soruyorlar abi, şu siteyle alışverişin oldu mu, nasıl, ya da şu serviste sorun yaşadın mı falan. Ben sorun yaşamıyorum abi. Gerçekten yaşamıyorum. Yaptığımız işin bir kitleye hitap ediyor olmamızın da biraz şeyi var. Gördükleri zaman Mesut Çevik Donanım Haber, benim işim hızlı oluyor. Ya yani benim mi? Bugüne kadar ben ne bir teknik serviste bekledim, ne ufak bir isyan ettiğim anda sorunum çözüldü.
Vay,
benim çözümsüz sorunum kalmadı hiçbir yerde ama ben o yüzden kullanıcıya şunu söylüyorum. Abi sen bana bakma, yani benim söylediğim şey bir referans değil. Çünkü benim sorunum çözülüyor.
O zaman bundan sonra Mesut Çivik Donanım Haber adıyla sağdan sola alışveriş yapın arkadaşlar.
Abi ben Mesut Çivik, yalnız şakamak öyle adamlar da olabilir. Ben Mesut Çivik'in adamıyım. Beni Mesut Çivik yolladı falan.
Bana öyle oldu, benim başıma geldi o.
Yapma ya.
Ha, beni en kiraz oluyor.
Oyun mu istemişler?
Yok, anlatırım sonra.
Tamam, anlat. Saçma. Burada anlat da açığa çıksın abi. İnsanlar
yok be, alakasız bir mevzu. Komik gibi bir şey,
tamam,
değil
oldu yani. Huawei'in ince çerçeve...
Dur ya, haber vereceğim bir tane daha. Ya PlayStation Plus oyunları belli oldu. Eğer Plus'ınız, PlayStation'ınız varsa ve...
Onun için yaptım. Xbox One X olmadığı için.
Plus almadıysanız bu ay iki tane güzel oyun var aslında. Yani yeni oyunlardan. Bloodborne, PlayStation özel oyunlardan biri. Ratchet & Clank, kendisi de PlayStation özel bir tanesi. Yani biri hardcore... Biri de böyle biraz daha casual kafa.
Ha, bu hafta bir haber çıktı. Bilmiyorum ne kadar doğru. PlayStation 3 ve Vita'ya oyun vermeyi kapattı.
Aynısını
artık.
Onu da söyleyecektim. PlayStation 3 ve Vita'ya artık PS Plus oyun vermeyecek. Evet, bu son ayıcak.
O da üzücü bir haberdi. Evet. Ya, keşke vermeye devam etseydi.
PlayStation 3'ü anlayabiliyorum ama Vita resmen hani aldıysanız canınız sağ olsun dedi. Fiş şekilde evde duruyor, yatıyor yani.
Evet, zaten sırf bu oyunlarla oynanıyordu. Ben size söyleyeyim, Vita'yı oynayan varsa
tabii, da
bu oyunlarla
oynuyordu. Tabii Vita'yı oynayan da bunlarla oynuyor. Yeni bir şey çıkmıyor adam akıllı çünkü.
O yüzden bitti tamamen.
Üzüldüm, güzel konsol oldu.
Mobil Dünya Kongresi'nde birçok cep telefonu gördük. Mobilite konuşacağız diye açıkçası burada sizi böyle çok sıkmak istemedim. Hani iki kez tekrar olmasın
İyi
diye
yapmasın,
ama.
İyi yapmasın, ben
sevmem. Beni orada en çok etkileyen cihaz Huawei'in MacBook X Pro'su oldu. Hani MacBook olması için biliyorsunuz sadece orada bir iki kelimeyi değiştiriyorsun, MacBook oluyor. MateBook olmuş bu da.
Ha, öyle
ama
mi?
Şöyle bir gerçek var. Bana sorarsanız MacBook'tan daha iyi olduğu birçok konu var. Özellikle kasa tasarımı, malzeme kalitesi, kameranın gizlendiği nokta, bir tuşun altına kamera gizlemişler mesela. Hmm. Kamera tuşu var abi klavyede, basıyorsun tık ediyor, yukarı doğru çıkıyor tuş, altta kamera var. Çünkü çerçeve %92 ekran kasa oranı. Oo. Tamamen ekrana bakıyorsun. 3000 piksel, 2000 piksel gibi böyle tuhaf bir çözünürlüğü var. 13'e 9 bir ekrana, 13.9 inçlik bir ekranla geliyor. Süper bir alet. 1.3 kilo. 14 saat bile ömrü sunuyor ofis uygulamalarında. Ya bu MX150 harici GPU var ki PUBG bile açıyor bu 720p'de, bu GPU düşük ayarlarda. Yani Ultrabook'ta PUBG'yi de oynayabiliyorsun. Videonu işle, ofise gir çık, son model Core 7 işte, Ultrabook işlemcisine sahip ol. Ya, ağzımız suyu aktı. Pahalı bir cihaz olacaktır mutlaka. Ama asıl vurucu özelliği ne biliyor musun? Dizüstü bilgisayarda hızlı şarj koymuş adamlar. Ha. 30 dakika hızlı şarjda 6 saat kullanabiliyorsun.
O zaman çok iyi. Bak o çok iyiymiş.
Müthiş değil mi?
6 saat.
Hayat kurtarıcı bir şey olmuş
İnanılmaz
ya.
Bir şey yani.
Yani alette gerçekten Dolby Atmos destekli işte şey, ses sistemi, parmak izi okuyucu. Abi yok. Şimdi şey dedik biz Huawei'ye hemen. Ay bunları Türkiye'ye getirin, Türkiye'ye getirin. Adam şey dedi. Yani satacağını düşünüyor musun? Yok abi ben satışında falan değilim. Sen bu yolla dedim bir tane hemen. Sor şimdi, satsa da satmasa da benim umurumda değil.
Yani bana bir tane ürün yolla diye.
Dedim ben sana dürüst olayım. Ben satışında umurumda değil yani, satar mı satmaz
satar,
mı?
Satar diyeceksin sen ona ya. Yapıştır. Yolla gelsin.
Yolla
satar.
Gelsin. Ya ne olursa ol getir.
Şimdi ben dizüstü tabii pazarına eskisi kadar hakim değilim. Özellikle bu tarz ofis kullanımlarında veya işte oyun dışı olan kullanımlar için söylüyorum. Bunlar çünkü oyun için yapılan laptoplar, evet, değiller. Onlara çok hakim değilim ama mesela MacBook'un, İşte MacBook Pro'nun falan yaptığı bir şey var. Neyi iyi yapıyor bilmiyorum ama mesela hani uzun gitmesi, tasarım olarak bilmem nesi, ısınma sorununun daha azı.
MacBook'un yaptığı şey neyi biliyor musun? Dizüstü bilgisayarda önemli bir şey var. Çok büyük bir kriter bu. Pili uzun gidecek.
Evet.
Bak pili gerçekten uzun gidecek. Prizden söktüğün anda pili uzun gidecek abi. MacBook bütün serisinde pil en az 5 saat gidiyor. En az. Adamlar bunu sana garantiliyorlar. Sonra bir tane daha unsur var. Taşınabilir. MacBook'un adaptörü küçük, kendisi de aynı sınıftaki diğer dizüstü bilgisayara göre daha taşınabilir oluyor.
Ay benim yakınmış mesela, şimdi bu tarz laptoplarda belli bir kullanımdan sonra, benim yani gördüğüm ofis kullanımların hepsinde oldu bu açıkçası yani. Isınmak, aşırı ısınma, iyice şarjın ömrünün çok hızlı bir şekilde tükenmesi gibi problemler var ya. Yani. Mesela MacBook'ta ben bunu yaşayan çok kurmadım. Kullanan 2-3 arkadaşım vardı. Yaşıyorlarsa söylemek istemediler. Bilmiyorum, belki yaşayan vardır
daha
da.
Daha az oluyor.
Daha az oluyor benim gördüğüm, evet, kadarıyla. Acaba hani Huawei bunu çözebilmiş mi? Çünkü hani büyük bir rakip gibi konumlandırdım.
Yeni seri dizüstü bilgisayarın en büyük şansı SSD'ler. O kadar hızlandılar ki. Ya. Yavaşlıyor. Evet, SSD'nin performansı düşüyor olabilir.
Ama genelde göze batacak bir düşüş değil.
Hissedemiyorsun onu yani. Arkada çünkü veri o kadar hızlı şey yapıyor. Eskiden mekanik diskler inanılmaz fazla törpülüyorlardı performansı. Windows'un doğası geri. Bir de bellek miktarları 16-32 diye gidiyor abi. Zaten onda da artık herhangi bir problem kalmadı. Pil konusunu bilemem. Pil konusu önemli bir unsur. Yani tamam hızlı şarj var diyoruz bak. 14 saat kullan
ama
diyoruz.
Ama gitmesi lazım.
Yani ne kadar sonra sürede biter bilmiyorum tabii.
Bir saate düşerse bir esprisi
kalmıyor. Onun garantisini veremem. Bir diğer haberim var. Bu torrentçi arkadaşlarım için değerli bir haber. Benim için değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Benim arkadaşım var bir tane torrent çok kullanıyor. Onun önemsizce bir haber. Çünkü BitTorrent'in yeni uTorrent uygulaması var. Web üstünden çalışan. Browser'a kuruyorsun abi. Herhangi bir ekstra uygulamaya gerek yok bu plugin'i. Ve artık browser'ınız üstünden de direkt olarak o yasal içerikleri indirmeye devam edebiliyorsunuz.
uTorrent ne abi?
Abi şey var. Linux indireceksin mesela.
Ha.
Tamam, Linux indireceksin. Şimdi Linux çok büyük. O yüzden bir de şimdi şey yani bağımsız, ücretsiz olarak sunulan bir işletim sistemi.
Ve arkadaşlara dosya mesela. 20 kişi toplandık, birbirimize dosya paylaşacağız.
Evet, dosya paylaşacaksınız. Torrent teknolojisi diye bir teknoloji var. Yani onu kullanmayın. Abi. Yoksa başka bir şey için değil. Tanıdık, yanlış geliyor. Anlamayın yani.
Tanıdık geliyor.
Mesela bilimsel bir üniversitenin çıkarttığı bir video. Sınırsız erişim açılmış.
Süper.
YouTube'dan erişemiyorsun.
Ama uTorrent'ten erişebiliyorsun.
uTorrent'ten erişebiliyorsun. Birisi paylaşımı açıyor. Sağ olsun, teşekkürler.
Deneyebiliriz ya, bakalım. Biz de öğrenelim.
Web üstünden artık tek tıklamayla indirebilecekmişsiniz. İndirebileceğiz değil. Yani onu şöyle. İndirebilecekmişsiniz dostlar.
İndirebilecekmişler.
Evet.
Hani ve biz de değil yani. Ve
hatta uTorrent uygulamasına da rakip olacağı konuşuluyor bunun.
Ya o kendi uygulamasını bitirip artık browser'dan devam edecek şey yani.
Evet abi, browser olayı fantastik olmuş, güzel olmuş. Ben denemediğim için yararını bilemiyorum tabii de, kullanan arkadaşlarımız söyler.
Bilmiyorum.
Bilimsel artık konuları indirirken daha hızlı olacaksınız.
Ben iki tane kısa haber paylaşacağım. Bunlar çok önemli haberler değil ama yani kötü haber olarak vereceğim bunu. Ya da bilmiyorum, belki de olumlu bir haber. Crytek'in biliyorsunuz yerli kardeşler aslında, Crytek'in kurucuları. Ve Cevat Yerlioğan'ın CEO'suydu. İşte evet. Anıl ve diğer abimizin ismini unuttum ya, şuradan bakacağım. Ha, Avni ve Faruk Yerli de diğer iki kardeşlerdi. Bunlar biraz daha hani oyun yapımından ziyade işin business kısmına bakan abilerdi.
Evet, onlar lokanta açmaya karar verdi.
Ayrılmışlar ama. Cevat Yerli istifa etmiş CEO'luktan. Bırakmış yani işin CEO'luk kısmını. Ve bundan sonra Avni ile Faruk kardeşler bakacaklarmış oradaki o pozisyona. Fakat şey değil. Yani şirketten komple çekilmiyor. Çünkü şirkette zaten şey hissesi var. Yani büyük hissedarlardan bir tanesi o. Ve büyük bir hissedar olarak durmaya, bir şekilde desteklemeye devam edecekmiş. Ama resmi olarak o işin CEO'luk görevini bırakmış. Böyle de bir haber var. Diğer haber de şu. God of War'un ilk God of War'un yapımcısı David Jeff diye bir abiydi. Bu abi Burak ayrıldı tabii ilk oyunlardan ve Drown to Death diye bir oyun yapmış. Çok enteresan bir oyundu. Çizimlere odaklı karakterler falan vardı ama ben oynadım ve çok tutulacak bir online oyun olmadığını söyleyebilirim dedim ve maalesef tutulmamış. Kendisi ve stüdyoyu kapatmışlar. Bu da şey diye paylaşmış Twitter'dan. Hani stüdyoyu kapatıyoruz. Eğer böyle maket ihtiyacınız, bilmem ne ihtiyacınız böyle seviyorsanız falan, hani gelin dağıtayım. Hani gelin vereyim diye adam, böyle bir paylaşım yapmış
şey
adam.
Evet, sağ olsun.
İki tane böyle ufak kötü haberle paylaşmış olalım oyunun üstüne dair.
Dostlar, umarım ses kulaklarınızı çizmemiştir bu sefer. Evet, elimizden gelenin en iyisini yaparak sizlere bu videoyu ulaştırıyoruz.
Tabii, evet.
Çok yoğun çalışmalar neticesinde. Yalnız gerçekten ben çok üzüldüm ya o iki bölüm için.
Yani onun bir şey...
harcamıyoruz çünkü. Sabah çok erken saatlerde geliyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu evde bırakıyoruz. Soğukta ayazda yürüyerek geliyoruz buralara.
Ya millet ne işler yapıyor? Bırak şimdi, acın durma kendini ya. Director's Cut versiyonunu yayınlar mısın onların?
Yayınlayacağım ben onları. O soğukta sadece gelirken kamera... ayazda.
Hayır, onu demiyorum
dikkatimi ya. Çekiyor. Kapatmaya uğraşıyorsun. Bak kaç bölüm oldu? 3,5-4 aydır birlikteyiz. Ha, yeni. İyi, evet, onu da
ya
başardığına
ben ne bileyim göre. Hayatımda iPad. Bu iPad'i benim zannediyorlar. Değil. Onun. Ben burada konuk olarak kullanıyorum iPad'i yani.
Bunu bana veriyor. Konuğum diye, misafirim diye ses çıkartmak istemiyorum ama bu güzide dizüstü bilgisayarı kullanmaktan memnunum. Çünkü neden? Samsung diyorum ha. Sponsorumuz Asus yani.
Evet.
O yüzden çok memnunum. Ama olmasaydı memnun olmayabilirdim.
Evet, senin sponsorun.
Bu bir ikilem. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.
İyi haftalar dileriz herkeslere.
Evet, iyi sesli haftalar. Sesiniz iyi olsun. Dolby Atmos diye altta logo mu çaksak? Biliyorsun değil mi, onu her şeye çakmaya başladılar. Dolby'den anlaşıyorsun. Dolby Atmos yazıyorsun. Olmasa da
oluyor yani.
Oluyor yani. Şimdi harbiden Dolby Atmos yazacağım. Bakalım anlayan olacak mı?
Ben tamam, anlamadım.
Evet, harbiden. Bakalım, görüşeceğiz.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.